Merhaba, yepyeni bir podcast'ten. Bugün bu ikinci podcast'im olacak ama bunu muhtemelen 12'den sonra atarım. Ali benim bugün attığım o bir dakikalık podcast'i dinledi mi bilmiyorum da ya da gördü mü, dikkat etti mi? Bir önceki podcast'imizin dinlenme sayısına baktım şu an. 3628 hala da artmakta. Bu sadece sanırım Apple olan kısmı. Spotify kısmına bakıyorum. 50.000'de o dinlenmiş. Evet, şimdi... Ben bugünlük moderatörlüğü bırakıp, çünkü Demet Akalın Türkçem var benim. Demet Akalın'ın Twitter'a yazdığı Türkçeyle konuşabilirim sadece. O yüzden moderatörlüğü Ali'ye devrediyorum. Ali, herkese merhaba deyip konuyu sana attım.
Merhabalar, herkese merhabalar. Bugün ben elim sende miydi? Öyle bir şey vardı. O bende kaldı. Neden böyle oldu? Özel bir sebebi var mı?
Bu arada aşırı yorgunum ya. Bir şey... Yani Türkiye'de çalışmak gerçekten çok yorucu ve çok sıkıcı değil mi?
Sadece çalışmak mı?
Ama ne bileyim işte, gene ülkeyi bokladık farkındaysan. Ben bir önceki podcast'imde içeri alınmazsam bugün bir dakikalık bir podcast attım ben.
Ben onu görmedim, evet. Bir dakika olması dikkat çekici.
Ana özü Türkiye layıklı layık kalacak.
Evet, bir dakikalık yetermiş, doğru. Severiz.
Bu en sonki olaydan, bu işte Feyza Altun'un olayından dolayı ben o podcast'i çektim kısacık hemen. Evet. İşte bugün ben onu çektikten sonra bana mesaj falan geldi işte. İşte o şov yapıyor, sen de mi şov yapıyorsun falan. Sonra da bu işte Osmanoğlu, Salçacı Osmanoğulları'nın düğünü vardı, gördün mü?
Gördüm. Yani 88. kuşaktan Osmanlı torunu. Uzaktan
aktarım. Yani şöyle, benim padişah olmam daha olası.
Tabii. Bu arada. Çok net.
oradaki şey, eski milletvekili, şu an adını hatırlamıyorum. İsmini de vermek istemiyorum kendisini zaten. Bu Susurluk davalarında falan da çok ünlüydü. Atatürk'e soysuz falan demiş. Dua ederken de beter olsunlar falan demiş. Sonra demiş ki yok, biz onlara demedik. En azından yani... Çünkü Feyza, bu adamın Altun yaptığı şov yapıp ve geriye atmıyor kendini. Ben bunu demedim diyor. Direkt sövüyor. Bunlar da bir korkaklık, ben anlamadım.
Ben şeyi anlayamadım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve anayasasını savunmak ve varlığını genel olarak toptan savunmanın neresi şov? Ya kadın mesela kendi mesleğiyle ilgili şov yapıyor olabilir ya da sosyal medyada takip edilmek için dikkat çekici bazı şeyler yapabilir ama konu bu. Yani konu özelinde, yani ben bunu savunmanın çok şov olduğunu düşünmüyorum.
Açıkçası ben de çok şov olduğunu düşünmüyorum ama yani. Bu biliyorsun, hani böyle çok, ne derler ona, sekülerizmin böyle cephe teyzeler var ya, şov yapıyor bu da gündeme gelmek için falan. Ya da AKP'li teyzeler var, şov yapıyor bu da açık saçık giyinmiş diyenler. Onlar galiba, ama bu Osmanoğulları'nın düğününde çok güldüm.
O biraz evet enteresan. Zaten yani Osmanlı'da böyle bir düğün mümkün değil. Ben izledim böyle birkaç şey. Yani eğer bu kapsamda yapacaksak bu düğünün böyle olmaması gerekiyor.
Sen ne yapıyorsun?
Ya ben... O düğünün ayrıntılarını anlatıp Feyza Altun'un içimize açtığı bu günlerde içinizi karartmak istemem.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Duşakabinoğulları vardı. Duşakabinoğulları nedir diye sorarsanız.
O ne ya?
Bu şöyle. Bir Türk askeri böyle bir şey giymiş, tamam mı? Yani bu eski çağlardan kalma bir Türk askeri, ama sen hani sosyal bilgiler mezunusun, ben edebiyat mezunuyum. Öyle bir kıyafeti tarif eden herhangi bir eser ya da bir şey okumadım. Ok almış plastik eline ve gelinle damadı koruyor ve ona da Duşakabinoğulları dedik, yani herhalde bu anca bu olabilir. Çoğu Yeniçeriler var. Burada Dulkadirioğulları olsa, bu da Duşakabinoğulları yani hani.
Yani gerçekten doğru. Ben şeyi anlamadım. İlber Ortaylı'nın orada ne işi? Hani benle alaka demesi lazım adamın, ama o da öyle...
Yani şöyle... Ya İlber... Bugün onunla ilgili çok fazla şey izledim ben. İşte bir Nevşin Mengü izledim. Fatih Altaylı'yı izledim.
Ne diyorlar onun hakkında?
Ya Fatih Altaylı şey diyor. Yani İlber Hoca takmamıştır bu durumu diyor. Ama diyor ben olsam diyor takardım ve gitmezdim diyor. İşte Nevşin Mengü de şey dedi... Abicim dedi, yani koca adamsın, hoca mısın? Senin paraya mı ihtiyacın var? Senin üne, şanı, şöhrete mi ihtiyacın var? Ne işin var orada?
Ben ya bir yaştan sonra ama bunlar bu şey, yani İlber Hoca... Ya benim de saygım vardır ama bir yaştan sonra artık biraz... ya çok doğru yönlendirilmesi lazım ya da İlber Hoca'nın hani yaşından dolayı artık biraz dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Okul son
Bence de ya bir şey
zamanlarda
söyleyeceğim.
biraz fazla
Ya
hata yapmaya başladı.
bu Osmanoğulları don falan satıyor.
Ya
Yani
gerçekten evet.
bu iki aile bunlar Lübnan'a taşınanlarmış bunlar. Gerçek Osmanoğulları zaten yani bu orijinal Osmanoğulları şu an hanedan olanlar Fransa'da ve Türkçe bilmiyor.
Öyle ve hani bir kısmı işte Mısır'daki şimdi Nasır'ın babası mıydı neydi hatırlayamadım şimdi neyse. Onun oğluyla falan evlendi. Yani gerçek birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak Osmanoğulları öyle kültürel birikimi fazla bilen, yani
Evet.
müzikle ilgilenen, dil bilen, edebiyatla ilgilenen, ressam messam yani öyle hani saray eğitimi şimdi öyle yani böyle değil. Yani
Bu
bunu
gerçek
zenginler
Osmanlılık
arkadaşlara
değil.
söyleyeyim de.
Ya
Yani.
benim favorim aslında salça satmaları yani.
Değil mi? Başka bir
Salça
şey yap. Ne bileyim Osmanlı tarihi seti falan at.
satmak bilmiyor ki. Ya
Ha.
bir de bir şey söyleyeceğim. Oradaki insanların işte çoğunun teba ya Türkiye'de şöyle bir mantık var. Hepimiz Osmanlı torunuyuz. Değilsin.
Olamazsın. Evet. Mümkün
Biz
değil yani.
Osmanlı torunu değiliz. Biz tebaayız. Biz Osmanlı'yla hiçbir alakamız yok yani bizim. Ne işimiz var bizim Osmanlı'yla? Yani
Soy bağı olması mümkün değil, evet. Yani hani çünkü o öyle bir tanım o.
ya bir de bir şey söyleyeyim mi ya? Hani şöyle de bir durum var. Abicim seni insan olarak bile görmüyor. Neden diyeceksiniz? Sen daha iyi bilirsin ama sadece öküzlerle erkekleri saymıyor mu?
Öyle
Nüfus
olmuş
sayımı.
olduğu bir nüfus sayımı var. Evet, 1800 yılların sonuna doğru.
Evet, değil mi? Sadece
Öyle
erkeklerle öküzleri sayıyor. Çünkü neden? İş görebilecek iki yaratık yani.
Tanzimat dönemi hemen sonrası. Evet, öyle bir durum var.
Evet, yani şöyle hani Tanzimat döneminin zaten en büyük özelliklerinden biri ya hani şey insana insan gibi davranmamaları, herkes öldürülebilir falan gibi böyle saçma sapan bir mantık ve sadece erkeklerin ve öküzlerin sayılıyor olması beni bir tık üzdü.
Ya yani bu konu artık ne kadar daha tartışılacak onu bilmiyorum. Yani 100. yıla da girdik. Yetmedi 101. yıldayız. Yani daha bu konular ne kadar tartışılabilir? İşte ben bugün okudum. Amerika'da bir tane profesör yani hatırı sayılır bir üniversitede bir açıklama yapmış. Yani Türkiye'deki sosyal hayat gerçekten artık tarih konularıyla çok fazla yoğunlaşmış derecede. Yani insanlar geçmişi konuşmaktan ileriyi görmüyorlar. Siyaset bu derecede tıkanmış kaldı. Artık yani insanların penceresi çok daraldı geçmiş olsun diye.
Ama bir şey
Ya,
söyleyeceğim zaten siyasetin tıkanması çok normal değil mi?
bu kadar çok tarih ve geçmişe olumlu olumsuz bu arada. Yani olumlu tarih konuşmak da olumsuz tarihi konuşmak da. Yani bir ülkenin gündeminde bu kadar tarih konuşulmaz ya. Niye böyle oldu ben bilmiyorum ya.
Ama bir şey söyleyeceğim şu an açız.
Ha.
Ve suni bir gündem lazımdı yani hani bize de açıkçası.
Evet.
En azından ben öyle görüyorum. Yani bize suni bir gündem lazım ve bu suni gündem de nedir işte ne bileyim Osmanoğullarının işte salçacıların düğünü. Yani onlar aslında hediye olarak Mecidiyeköy
Onlar
Viyadüğü
bazen işte öyle çıkıyor. Dolmabahçe Sarayı'na falan sahipleniyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Ya onlar da biliyor gerçeği. Bu arada hani yaptıklarının farkındalar. Yani ciddiye alınmak için değil, gerçekten gündem olmak için
keşke.
yapıyorlar. Ben akşam evde falan güldüklerini düşünüyorum ben yani.
Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Dedeleri değil ama hani dedeleri sayılır. Vahdettin İstanbul işgal edildikten 3 gün sonra evlenmiş bir cariyeyle, 17 yaşındaki bir cariyeyle evlenmiş. Yani zaten bu adam anlaşmadı mı? Gelin İngilizlere, gelin hani alın beni de
Bir
götürün.
de mesela yanlış bir bilgi daha var. Mesela 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığında yani Lozan görüşmelerinden dolayı biz mesela yani Vahdettin'in kendi tercihi
Evet,
İstanbul'dan
bu
çıkmak.
arada o İstanbul hükümeti demiyor mu saltanatı kaldırın diye?
Yani bir nasıl?
Ya şöyle bir şey okudum ben. İstanbul hükümeti ters düşmemek için Ankara hükümetiyle gitmek istemediğinden dolayı saltanat kaldırılmıyor mu zaten?
Ya aslında gidiliyor. Ya ilk şey bu Birinci İnönü Savaşı sonucunda bir Londra konferansı düzenliyor. Orada mesela Osmanlı temsilcisi diyor ki yani artık bu Türk milletinin gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıyorum sözü diyor. Oradan başlayan bir süreç var. Yani İstanbul hükümeti de yani hükümet olarak artık padişahın dışında durumun farkında ama bu mesele yani Vahdettin'in ülkeden çıkma ve işte hangi ülkenin aracılığıyla işte gidiyor Avrupa'ya belli falan. Yani Fransa'ya gitmesi falan kesinlikle kendi isteğiyle. Görüyor adam yani artık bittiğini.
Tabii canım. Bittiğini de biliyor yani. Yani bir de ölecekler burada diye korkarken kaçıyor zaten.
Yani kendi ailesinden yine Abdülmecid'i halife seçiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi öyle düşünüldü ya da bunların bu kadar böyle feveran ettiği gibi saltanat ailesine böyle hunhar...
Rusya'da, Çarlık Rusya devrildiğinde 7 yaşındaki çocuğunu bile öldürdüler Nikolay'ın.
Evet yani şey muhtemelen tarih belki hani şöyle olsaydı böyle olur diye bir bilim değil ama yani eldeki verilere göre hareket etmek zorundasın ama gidiş yönüne baktığında yani halifelik makamı olarak kalsaydı 3 Mart 1924'e kadar mesela ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halifelik makamı ile çok da bir derdi olacağını düşünmüyorum. Çünkü saltanatla birlikte kaldırır verirdi yani devrimden korkan bir meclis değil Türkiye Büyük Millet Meclisi ama bunlar işte bunu anlatamazsın. Yani.
Ya bu arada zaten şöyle bir şey söyleyeyim en basitinden Türkiye Büyük yani Osmanlı ya da Türkiye Cumhuriyeti ya da Anadolu toprakları diyelim zaten bir günde cumhuriyeti ilan etmedi. Biz zaten cumhuriyeti tanzimatla beraber yarı cumhuriyete geçtik. Yani
evet. Yani
biz anayasal düzene 1836 taraflarında geçtik zaten.
Ya ama hatta bunun evveli de var. Ben mesela 1930 yılından sonra başlatırım hareketleri. Çünkü yani Tanzimat da bir günde gelmedi. Onun da evveli var.
Tabii evet, ki de onun da evveli var. İkinci Mahmut'a dayanıyor. Bu neden biliyor musun? 30 Ekim 1923'te İngiltere'nin gazetelerinden bir tanesi Atatürk köylü Türkleri bir günde şehirli etti diye bir manşet var. Ve bizim siyasal İslam'da vay bir günde cumhuriyet ilan edildi, vay şöyle oldu, vay böyle oldu. Aslında propaganda, İngiltere'nin propagandası o kadar iyi ki. Hani
evet,
günde işte cumhuriyeti ilan ettik. Halbuki biz 1856'dan beri bir anayasamız var, bir kanun esasımız var, bir meclisimiz var. Zaten padişahın yetkileri sınırlıydı. Bunların derdini ben bu Osmanoğullarını anlamıyorum. O yüzden...
Ya bu arada mesela işte hani alfabe falan da çok tartışma konusuydu ya. İkinci Abdülhamit
başlayacaktı zaten.
İkinci Abdülhamit 93 Harbi'nde araya girdiği için mesela kesinti oluyor falan. Kılık kıyafet devrimi ikinci Mahmut senin söylediğin gibi. Yani bunların bu meselesini akıl sır ermez. Yani
İkinci Mahmut'un en önemli en istediği şey Latin alfabesine geçmek. Çünkü kimse yazma bilmiyor. Adam için de kötü bir durum bu. Yani tebaası okuma yazamıyor. Cahil kaşıkla yemek yiyor.
Yani sen istediğin kadar ilk resmi gazetenin ya da basın yayın hayatını başlat Tanzimat'la birlikte. Onu okuyan olmadı mı neye yarayacak yani o mesele?
Aynen öyle. Ondan sonra okuyanların sadece Rumlarla Ermeniler olur.
Zaten çünkü... oradan siyasi mesele de onlar okur yazar olduğu için işte meşrutiyet döneminde de politikaya onlar hakim oldu ve sonra bölünmeye gidildi belki de. Mesela.
Aynen öyle. Çünkü adam fark etti ki Fransa'da bir şeyler var. Bu arada zaten Anadolu'nun Osmanlı'ya karşı ayaklanmasının en büyük sebebi de zaten Osmanlı'nın Anadolu'yu sömürge olarak görmesi. Çünkü Osmanlı ne kadar inanmasalar da insanlar Osmanlı bir Balkan İmparatorluğu. Yani Osmanlı bir Anadolu İmparatorluğu ya da Türk İmparatorluğu değil. Osmanlı bir Balkan İmparatorluğu. Anlatamıyorum bunu kimseye.
Evet.
Ve bunu anlamamak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ya adamlar hani kendi vatan toprakları gitmiş gibi üzüldüler Yunan'a, işte Sırp'a falan. Hani sen gitsen de çok problem değil. Çünkü seni parçaladı, imzaladı onu. Anadolu o kadar önemli değil onlar için.
Doğru, neyse. Doğru.
Neyse çok sinirlendim. Evet moderatör bir başka konuya geçerseniz ya.
Efendim bugün ben şeyden bahsetmek isterim. Tamamen bak taban tabana geçiyorum. YouTube'da böyle önüme düşen...
O ailenin adını vermeyelim.
Öyle mi oluyor?
Vermeyelim yine de ne olur ne olmaz. Soğan yiyen abi mi?
Böyle evet o bayağı milyonlarca izlenmesi meselesi var. Ben şey bilmiyordum yani takipçilerinin genelde İki kişiden birinin bu arada o videoları izlediği ya da takipçilerinin genelde tırnak içinde Güney Amerika ülkesi olduğunun ve üçte ikisinin yabancı olduğunu bilmiyordum. Yani dünya
Şaka
bunları niye
yapıyorsun.
izliyor? Öyleymiş, dünya izliyor bunları aslında, Türk seyirci değil.
Bir şey
Yani
söyleyeyim mi?
Takipçiler.
Zaten Türk seyirci izlerken utanıyor.
Niye?
Yani elma gibi soğan yiyemezsin.
Ha,
çok üzülüyorum. Evet. Nasıl yatıyor onunla o?
Antibiyotik olduğunu mu düşünüyor acaba? Hani böyle dağda bayırdalar ya ara ara.
Antibiyotikse zehirlenir de ondan o.
O derece.
De bir... Sen izlemedin mi? Bunlar Bursa'ya gidiyorlar. Genelde Bursa'ya gidiyorlar ya da Bolu'ya
Ya ben
gidiyorlar.
Soğan yediğini bir yerde sosyal medyada gördüm. Abi bu ne falan filan diye. Soğan yediğini görmedim ama ben eski videolarını falan izlemiştim. Yani konuya hakimim
aslında.
Abi
şöyle, karısı çok büyük bir soğan almış. Getiriyor işte. Ondan soğan dolması yapacak. Kabuklarını hani dış katmanını ayırıyor. Ortasını şey yapacak. Ortasını yedi. Abicim kadının o oydu yeri hatır hutur yedi. Sabah kahvaltı yapmadan soğan yiyor adam.
Ah gitti mide.
Ya bir şey de olmuyor.
Ne bir hafta falan mesela koku falan olmaz mı? Onun içinde, soğanın içinde bir kimyasal varmış böyle mide özütümüzden dolayı. Ne yesen ne içsen artık dişini artık neyle fırçalarsan fırçala geçmiyormuş. Nasıl
Bir
geçiyor
şey
acaba?
Adam muhtemelen çok kötü kokuyor. Onu da geçtim. Onlar kamp yapmıyorlar bence. Onlar yoruluyor. Onlar aşırı yoruluyor.
Evet. Yani ben bir tane videoya denk geldim. Böyle bayağı hani iş makinası yani hani büyük
Evet, iş
kocalar.
makinesi.
Onu har har har har götürmüşler. Oraya bir tane şey yapmışlar. Dağ bayıra çıkarmışlar. Bir görüntü gördüm. Böyle kocaman bir kamyon.
Evet.
Böyle kar zebil ziyanın içerisinde. Yani ben onu görsem AFAD'ı ararım. Yardım edin. Burada bir skandal var diye. Abicim o şey olmaz. Yani ondan karavan olmaz. Çünkü şey ya o bildiğin har har
İş
o yolda
makinesi.
giderken yorar döver seni o makina. Yani ne kadar için dizayn edersen et. Ne yaparsan yap. Pamuklara da sarmalansan onunla yolculuk yapınca şehirler arasında dövülürsün yani. Otobüs
Dayak
yolculuğunu
yersin.
zar
Çok
zor
ağır bir
yapıyorsun.
makine zaten. Ve bu ağırlık hani ona nasıl bir zevk veriyor bu adama bilmiyorum. Kızların da sürüklüyorlar peşlerinden. Yazık, ben çok üzülüyorum. Pedagojik, ben öğretmen olarak çok üzülüyorum o kıza. Kız istemiyor, çok belli yani.
Hiç kamp yaptın mı?
Efendim?
Hiç kamp yaptın mı?
Yaptım.
Nerede
Onlarınki
yaptın?
değil. Onlarınki kamp değil.
Sen nerede yaptın kampı mesela?
Ağabey'e gitmiştik. Ağabey'e
Kaç gün
gitmiştik.
kaldınız mesela?
Üç.
Bir gün mü?
Üç.
Üç gün kaldınız.
Hı.
Mesela nasıldı şartlar
Abi
mesela?
şöyle anlatayım yani, kampa gittik, çadırımızı kurduk. Zaten hani çadırın içine çok gece hani denizden çok rüzgar estiğinde hani uyumak ya da korunmak için girdik ama hani ben gece saat 4 gibi falan uyudum. Zaten çadırında vermiş olduğu o güneş ışığı doğduğunda hani şey olur ya, ben kamp da sevmem bu arada çok. Hani naylon içinde yatıyorsun ve yakıyor ister istemez değil mi? Ama geri kalan yemek yapma haricinde ayağımı diğer sandalyeye uzatıp şarabımı içtim. Ama bu adam mesela köprü yapıyor.
Öyle türküler var ya, köprü yaptım geçme. Ama şey, ama gerçekten doğru söyledin. Çünkü yani ben de birkaç sefer kamp yaptım. Ya kamp yapmaktaki amaç sanırım ilk önce, her şeyden önce psikolojik olarak dinlenmek ve algılarını dindirmek ve doğayla uyum içerisinde. Yani doğanın kalp atışını dinlemek ve doğayla iç içe olmak ya şehirdekilerin. Yani bence olabildiğince doğanın şartlarına yaklaşmasılısın ki kamp yaparken işe yaramalı. Hani evet zorlanabilirsin. Ne bileyim ama kullandığın araç gereçler, ne bileyim bir şey pişireceksen işte üç tane taşı dizersin yuvarlak. Ne bileyim çöp çiçe et takarsın bilmem ne. Anladın mı demek istediğim şeyi? Abi bunlar bütün evi sürüklüyor ya.
Bir
Bayağı
şey
komşularıyla
söyleyeyim mi? Benim ev daha fakir onların o.
birlikte. Bu arada o kadar araç gereç, işte baharat seti, tencere tabak, ne bileyim işte
Abi
bilmem
bende
kaç
şey
tane
yok
şey.
mesela. Bak benim wok tavam var. Ama benim şu tefalin böyle sapını yaptığın zaman hani bütün şey tencerede olan şey, tavalar olan şey var ya.
Evet.
Mesela o bende yok.
Bak çok güzel bir yere de getirdim. Bence kampın ölçütü bu abi. Ortalama bir evde genel olarak bulunmayan bir eşyayı sen kamp aleti diye götüremezsin. O lüks ve konfor o. Yani
evet.
Bence.
Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Zaten hiç çadırın içinde durmuyorlar. Ya da o kamyonun içinde durmuyorlar zaten. Yani asla öyle bir şey yok. Durmadan bir iş güdüyorlar. Yani gerçekten ama hiç konuşmuyorlar. Bir de projeksiyon götürüyorlar.
O bölüm projeksiyonu neye götürüyorlar? Projektör değil değil mi bu arada? Ya projektör değil değil mi?
Bildiğim projeksiyon lan işte.
Ha izlemeli.
İzlemeli. Ben projeksiyon. Ulan ne anladım? Yaptığınız kamp.
Çok enteresan. Ya evet o gerçekten değişik.
Çünkü neden ben biliyor musun? Bunlar evet ben şöyle bir sosyolojik bir şey çıkartacağım. Hiç alakam yok. Sosyolojide psikolojiyle. Ama ben bunların ilk başta kamp yapmayı çok sevdiğini tahmin ediyorum. Sonra böyle videolar atmaya başladı. Baktı ki tuttu. Bunu artık iş olarak yapıyorlar. Çünkü mesela atıyorum küçük bir masa seriyor ya. Masada şey var, marka var. İşte su içiyor, termosunda bir şey var falan. Ve şunu fark ettim, artık mutlu değiller bence.
Yorulursun yavrum ya. Yani kurdur kaldır, kaldır kur kaldır.
Ama, yani. ama şöyle tabii ki de bir videoları 5 milyon falan izleniyor.
Evet.
Yani ne kadar yorulunur tabii bilemem ama bence onlarınki tamamen yorgunluk ve rezillik. Çok özür diliyoruz kendilerinden eleştirdiğimiz için ama.
Yo, abi eleştirdiğimizi nereden biliyorlar? Üzerine alınırlar mı?
Niye ya ben olsam alınırım yani. Nikime'de o kamyondan kaç kişi de var Türkiye'de?
Birkaç kişi de vardır.
Ya mesela eleştiriyoruz. Şundan dolayı eleştiriyoruz. Ya abicim bir mabadınızın üstünde bir oturun da bir kahve için ya.
Hani, dinlenin değil mi? Çok yoruldunuz be yavrum. Çok,
ben geçen gün izlerken yoruldum.
Ya bir de şeyi söylemek istiyorum. Mesela ben mesela kampa gitsem yani böyle bir kanalım olsa benim ki inşallah olmaz. Yani öyle bir sevdaya erişmem. Çok çok yorucu. Yani şeyi anlat. Gittiğin yerde şeyi duymak isterim ben. Abi buradaki ağaç türleri neler mesela? İşte ne bileyim toprak yapısı nasıl? Yani o doğanın özelliği ne? Ne hissediyorsun? Bunlardan konuşmaz mısın ya? Ne bileyim hani.
İyi de bir şey söyleyeceğim ya.
Ben şuradayım, şu konumdayım. İşte buraya şöyle geliniyor. Şöyle zorlukları var. Şöyle yaparsanız kolay olur falan.
Konuşmuyorlar zaten.
Hiç.
Konuşma yok. Yani kendi aralarında konuşuyorlar. Kendi aralarında konuşurken mikrofon var. Asla bir yeri tanıtmıyorlar. Asla bir ağacı tanıtmıyorlar. Bir de bunlar fotokopan takıyorlar. Ben ilk önce şey sandım herhalde. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Hayvan Koruma Sağlığı Derneği'nden. Öyle bir şey sağ böyle bir şey değil. Hayvanların fotoğraflarını çekiyorlar.
Peki şey ne diyorsun? En çok Güney Amerika ülkelerinden izlenme almalarına.
Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Güney Amerikalıların ve Orta Amerikalıların Türkiye sevdasını şuna bağlı. Los Turcos'lardan dolayı. Shakira'da bir Los Turcos olduğu için herhalde bunlar. Bütün Türkiye'yi böyle şey sanıyorlar. Göbek atan, ortada gezen, durmadan kamp yapan falan modunda bir şey sanıyorlar ama. Hani ben çok üzülüyorum Latin Amerika'ya. Bizi çok garip tanıyorlar ya. Biz böyle insanlar değiliz.
Öyle canım. Onlar işte dediğim gibi o işte Türk dizileriyle biraz kandırılmış olunabilirler ya.
Bir de yani ben şeyi anlamıyorum. Latin Amerika nereden buldu o YouTube kanalını? Arkadaş hiç mi aklınız fikriniz yok?
Algoritma. Kendiniz... İşte bak yani bu sosyal medyadaki yani sosyal medyanın algoritma meselesi bizim toplumumuzu biraz garip etkiliyor artık iyice millet delirdi.
Ya biz de hepimiz çok kötü delirdik ama mesela ben Arjantin'de olsam bunları izlemem. Kendim iner Güney Kutbu'nda orada burada video çekerim yani. Çünkü Arjantin'desin de Güney Kutbu'ndasın yani hani 10 saat insan Güney Kutbu'na iniyorsun otobüsle.
Dikkat çek. Evet.
Yani. Ne bileyim yani ben oturup da hani ya buradan da şey gibi oldum. Okan Bayülgen gibi oldum. Her şeye bir yorumum var. onun da her şeye bir yorumu vardı şu dünyada. Onun gibi oldum. Yaşlandıkça ona benzeyeceğim diye çok korkuyorum. ben bana hitap ediyor mu? Hani şey diyebilir bunu dinleyenler. O zaman açma YouTube'dan.
Ama abi, önüne geliyor.
O bir video yani o kamyonlu video 6 milyon izlenmiş ve bu 6 milyonun içerisinde bu 6 milyon bunu niye izlemiş diye bakıyorsun.
Evet.
Yani bu bir merak ve bu insanda insanın doğasında olan bir merak ve bu 6 milyon neden izlemiş? Bir bakayım bende hiçbir şey yok içinde.
Aynen öyle. Garip vallahi.
Gerçekten bugün ailelerden hep bahsettik. Osmanoğulları olsun, bu Kamçı ailemiz olsun. Başka ailemiz var mı bahsedeceğimiz? Bir de İngiliz
Başka aile.
kraliyet ailesinden bahsetsek.
Kim? Anlamadım.
İngiliz kraliyet ailesi. Şey,
Aa, şey, o
abi bir şey
neydi o
söyleyeceğim.
dizi? Netflix'teki ne izledim onu be? İşsizlikten.
Bir şey söyleyeceğim. Baba bırakacak herhalde krallığı. Zorla bıraktırıyor büyük oğlan.
Ya zaten hevesi mi kaldı ya? Yani kaç sene bu adam, kaç sene prens ya? Dünya tarihinin en uzun süreli prenslik görevini yapan adam değil mi ya?
Evet ama yani oğlan benle yaşıt herhalde ya. Ya benden küçük
Hangi
benden
oğlan?
küçük de yani bahtımız benzer.
Hangi
İşte bu
oğlanı?
yaştan sonra benzemez herhalde. William
Hangi
mıydı
oğlan?
prens? Büyük oğlan, kel oğlan. Prens William mıydı o?
Hayır, o 34 yaşında falan değil.
Dur bakayım. Prens William. William mıydı adı? Ha, Prens William ha. Evet. Galler prensiymiş aynı
O
zamanda.
40 yaşında falandır ya. Yani 40'ından falan fazladır o.
84'lüymüş. Benden 4 yaş büyükmüş. Küçük oğlan benimle eşitmiş.
Ha, onu delirttiler zaten, onu biliyorsun o.
Küçük oğlana bir ara öldü dediler falan.
Öyle mi olmuş?
Ama geçen gün Arjantin'de görülmüş bebe. Ama küçük oğlana bir öldü dediler de bilemedim. Yani hani bu bölümün adına hanedan mı koysam ne yapsam?
Dünya hanedanları. Yalnız en sinsi hanedan bana göre İspanya.
Ya
Hiç ortada yoklar.
İspanya'nın şöyle bir durumu var. Ben İspanya'nın son kralı Felipe'ydi. 5. Felipe.
Aha.
Şimdi ama düşünsene senin büyük büyük deden bütün dünyayı yönetmiş. Hani düşün yani hani 1700'lerde düşünebiliyor musun İspanyol İmparatorluğunu?
Tabii canım.
Sana da kala kala İspanya kalmış. Ben çok üzülürdüm. Ya benim içime bir böyle bir uhde otururdu yani. Hani derdim ki
Doğru.
hani niye ben burayı yönetiyorum? Zaten ben de yönetemiyorum. Cumhuriyet ilan edildi. Yani ya Franco
Enteresan.
İspanyası'ndan sonra tekrar neden krallığa geri döndüler? Herhangi bir fikrim yok bu arada.
Bu kraldan sonra, Filip'ten sonra sanırım şey, bir tane kız çocuğu var. Onu çok ön plana çıkıyorlar. O prenses olacakmış galiba. Veliaht
İyi,
olarak.
iyi de bir şey söyleyeceğim. Veliaht olsa da Felipe'den yani ben İspanya'nın krallık olduğunu çok sonra öğrendim mesela.
Yıvarla yok gibiler, evet, çünkü.
Yani İngiliz kraliyet ailesi gibi değil ama bunlar hep akraba değil mi zaten birbiriyle? Bir de garip bir şekilde Osmanlı hanedanlığıyla da akraba bunlar.
Ya özellikle 1700'lü yıl, yani 1600'lü yıllar ve 1700'lü yılların başında Osmanlı Hanedanı'nın ciddi manada iletişimi var İngiltere ile falan.
Evet, bir de bunlar bir de akraba bunlar. Garip bir şekilde bütün Avrupa birbiriyle
Siyaset.
siyaset yapmışlar işte. Ya bizim imparatorluk abi şey Göktürkler, Çinlilerden biz kızı. Biz öyle biliriz.
Ne?
Biz Çinlilerden alıp veririz kızı. O da hep ülkeyi parçalar. Ben anlamıyorum. Koca yani Göktürk devleti mesela. Kız nasıl parçalanıyor Allah aşkına? Bir tane Çinli prenses nasıl parçalıyor devleti?
Ya o bizimkilerin tarih yazıcılığının biraz abartması olduğunu düşünüyorum. Şimdi onlar böyle hani yani Çin sonuçta oturmuş bir medeniyet. Ulan bu devlet niye yıkıldı, niye yıkıldı diye düşünüp yazdıklarını düşünüyorum. Yani varsa da 2-3 tane 3 tane casus prenses vardır.
Ya ben hani Göktürkler Çin tarafından alıyor ya bütün her şeyi aslında. Ben şey diyorum Çin'in egosundan dolayı. Biz yıktık falan diye böyle. Halbuki haberleri yok. Devlet zaten onlar göçer değil mi bunlar? Başka bir yere göçmüştür. Ben öyle bakıyorum olaya.
Öyle
Tamamen
öyle.
bence bununla alakalı.
Öyle. Ben şey de merak, kuzey ülkelerindeki mesela hanedanların kafalarını merak ediyorum. Mesela ne yaşıyorlar, nasıl yaşıyor, hiçbir fikrim yok.
Bu arada ben şeyi merak ediyorum. Kuzey ülkelerini merak ediyorum. Soğuk ya gelin aşağı.
Ya ben normalde benim bütün ya belirli böyle umut tükenme aşamalarım var benim.
Hı.
Sıfırın altına indiğimde ben Norveç'e yerleşmek istiyorum. O yüzden
Hı.
Norveç'le ilgili benim böyle çok kafamda idealize ettiğim bir kimliği vardı Norveç'in.
Hı.
Ondan sonra işte böyle herhalde okuduğum kitaplardan ya da böyle sonra şey fark etti. Ya bir tane YouTube'dan bir video izledim.
30 dakikada bütün hayat planım değişti videoyu izleyince.
Bu arada bir tane kadın Norveç'te sabah kalkıyor, kar her taraf. O video mu acaba?
Yok bu şey, kim gidiyordu ya? Unuttum ama Norveç'te yaşayan, yani üniversiteden sonra Norveç'te yaşamaya çalışan bir kadın var. İşte orada Norveçli bir çocukla evleniyorlar. Dil öğretmeni ikisi de. Arda Pazır gitmişti herhalde.
Ha evet. Evet izledim. Çok kötü bir bölümdü o. Norveç, o, İsveç,
benim bütün, benim bütün içimi kararttı. Yani Norveç halkının aslında gayet ırkçı olduğundan.
Evet.
Amerika'daki, hatta daha soft da. Mesela işte sana diyor, mesela işte manipülasyon ya da mobbing yapıyorlar ama mesela gaslighting mi? Öyle bir
evet,
şeydi bu.
Evet.
Yani böyle çaktırmadan yetersiz olduğunu hissettiriyor. Daha parçalanıyorsun diyor mesela. Hani ekonomik kazancının, eğer hani Norveç'te bir aile değilsen, ya yani sen yedi göbek Norveçli değilsen, hani orada ekonomik olarak sonra gidip böyle çalışıp işte kök tutmaya çalışmanın çok kolay olmadığını anlatıyor. Orada yani oradaki sosyal hayatın gerçekten neredeyse olmadığından bahsediyor. İyi de
bir şey yaşam söyleyeceğim.
Anlayışı bambaşkaymış. Bütün hayallerim domino taşı gibi yıkıldı.
Bir şey söyleyeceğim. Norveç'in nüfusuna bakarsak zaten, yani sosyal İzmir. Hayatın olmaması çok normal. 5.408.000.
Yani
Ankara'dan küçük.
Ankara'dan küçük, evet. Yani İzmir'le Ankara arası.
Şey. Aynen öyle. Finlandiya 5.541.000. İsveç'te 10 milyon. Abi zaten 10 milyonluk bir ülkede sosyal bir hayat bekleyemezsin. Bunların da yarısından çoğunun zaten asosyal olduğunu düşünürsek. Yani bir kitap var, Zaman Sığınağı diye. Norveçli bir yazarın. Ben hiç İskandinav edebiyatı okumamıştım şimdiye kadar. Çünkü İskandinav edebiyatının hiçbir fikrim yoktu. Ve aldım.
Ben de öyleyim.
Abicim, evet. Kitabın 5. sayfasından sonrası okuyamıyorum.
Neden mesela?
Asla okuyamıyorum. Çünkü ilk 5 sayfasında bir tane adam giriyor. Meğerse benim bir öğretmen arkadaşım okudu onu sonra. Adamın gençliğiymiş o. E biz yapıyoruz onu. Rakı reklamı var. Bir tane adam kendi kendine konuşuyor. Arkadan Müzeyyen çalıyor. Sonra diyor ki yapma bunları diyor. Biz gayet onda hüzünleniyoruz. Adam o kadar donuk anlatmış ki, evet bankta oturuyorum. Bankta oturduktan sonra da bunu yaptım falan. Salak mısın?
O yüzden... Bende de var bir tane İskandinav edebiyatı. İşte aile içi problemler ve işte biraz böyle yaprak dökümü modunda. Ama o kadar ruhsuz anlatıyor ki. Fakat şey için okuyorum kitabı. Çok güzel psikolojik tamlamaları, betimlemeleri var. Böyle bir iki cümle, ama o bir iki cümle betimlemeler 20 sayfada bir falan geliyor.
Allah kolaylık versin. Ben Zaman Sığınağı'nı okumuyorum. Bu arada ben sana ne söyleyeceğim? Şimdi benim geçen bizim podcast'imizi Kanada'dan Datça'ya yerleşen kuzenim dinlemiş. Kuzenimin eşi Arjantinli. Oradan Murat abime ve İrene'ye selamlar. Komestas. Abimin de yakın arkadaşı Meksikalı. Şimdi biz dedik ya, benim arkadaş İstanbul'u beğenmemişti, sıkılıyormuş falan. Meksikalı arkadaşı şunu söylemiş ona bir gün. Ben Meksika'ya gittim. Ve karteller Meksiko City'de belediye otobüsünün önünü kesip herkesin her şeyini çaldılar.
Ama.
Ya o yüzden bu bence bulunduğu noktadan dışarı çıkamıyor ama dün vapura binmiş. Ben Instagram'dan takip ediyorum. Ne yapıyor acaba?
Ya çocuğun etlerini yolmaya devam ediyoruz, farkında.
Aynen, gerçekten. Bu ya ama ne görüyorum biliyor musun? Nasıl tatil yapılmaz.
Bu da lazım. Ters. Bak bir kavram yani. Varmış bak, ama ters influencer gibi bir şey okudum ben yine. Bugün de konuşamıyorum. O öyle bir şey varmış. Mesela şimdi böyle bu Instagramer kişiler falan böyle bir şey satıp böyle para kazanıyor ya. Tam tersi tutumlu olmaya, yani bir işin tam tersinin yapılacağı sosyal medya fenomenleri şimdi ortaya çıkmış. Bu adam buna aday olabilir.
Ama tatile bir şey söyleyeyim mi? Şu an ben şeye bakacağım.
Gidiyorsanız öyle davranmayın profili.
Bunun Meksika'dan Türkiye'ye kaç paraya geldiğine bakacağım. Tamam mı?
Allah da dastasla dur bakayım. Arkadan gergin müzik açayım.
Gerçekten. En uyguna giriyorum. Tamam mı? Bu
dolar olarak baksana, daha bir anlayalım felaketi.
Şimdi nereden? Nereden? Meksiko City'den.
Yani hani.
Meksika Havalimanı. Heh. Meksiko City'nin havalimanının adı Meksika Havalimanı'ymış. Beni çok etkilemedi.
afilli.
Ya mesela hani şey Arjantin'dekinin Don Buenos Havalimanı.
Onların böyle 5 tane tamlamalı bir isim yakışmaz
mı? Aynen öyle. Şimdi ne tamam. Zaman? Biz Mart'ın birinde gelelim buraya. Evet, şu an uçak bileti arıyor Meksika'dan buraya.
Evet.
Ya ben korkuyorum.
Çok erken baktın ama. Çok erken baktın. 1 Nisan bak, daha şey olsun, adaletli olsun biraz.
Okey. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Adaletli olması imkansız bu arada. Çünkü hemen hemen aynı. 1 Nisan'a baktım. Bekle, geliyor. $1,150.
Gidiş dönüş mü?
Hayır, sadece geliş.
Ne kadar yapıyor? Ben çarpamadım.
29 bin. 29 30 bin. Bir dakika. Şimdi şey yapacağım. $1,150.
1100 evet.
Kaç peso?
Türk lirasına bakaydın aslında. Bizim için en felaketi o ya.
Bir şey söyleyeyim mi? Türk lirasına bakıp sinirlerimi bozmak istemedim. Yok, bu Filipin pezosuna baktım da.
Ha, sen şimdi onun matematiğin yetecek mi? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Oku bakalım. Kaç peso?
19.623.000 peso.
Abao. Türk lirasına bak. Onu anlamayız oradan.
Bir dakika. Şimdi bu pesoyu Türk lirasına çeviriyorum.
Yalnız benim az önce bu para birimini yanlışlıkla farklı şekilde seni duyunca şu an yanlış telaffuz ettiğimi fark ettim. Kayıtta dinlersin artık.
Kaç TL? Dur, kaç TL? Hemen bakıyorum. Orada $637 denk geliyor. 19 milyon. Yani $1,000 falan gelmiş bu. Ben tek uçuşa, çift uçuşa baktım. Bu tek geldi. $1,000 falan gelmiş.
Yani 31 bin lira.
31 bin lirayla da geri dönecek.
Yani bayağı, yani vergisiyle bilmem nesiyle işte geldiğin 65 bin liralık bir gidiş geliş miden mi bahsediyoruz şu an?
Evet. Ve İstanbul'da sadece Sultanahmet'te geziyor.
65 bin lira verip abi büyük dolandırıyor. Kendi kendini dolandırıyor bak. Bazen bu olur.
Ama ben mesela bak, bugün ben kendi kendimi dolandırdım. Durmadan yanlış dolmuşa bindim. Ya bak işte en acı noktası ne biliyor musun? Bir Meksikalı'nın kendi kendini dolandırıp Türkiye'ye gelebiliyor olması, bir Türk'ün de kendi kendini dolandırıp Ankara'da yanlış olmuş olabilmesi.
İşte evet, bunlar acı.
Ve üçüncü dünya ülkesinin, biz herhalde üçüncü dünya ülkesiyiz artık. Yani yeniden Refah Partisi diye bir parti var.
Bu da gözümle almış.
Ben çok üzülüyorum yani. Erbakan bu arada çok iyi bir mühendis ama oğlu çok iyi bir doktor değil.
Ya şöyle bir şey açıklaması var mesela adamın. Ben o konuda, yani dinleyenler belki kızacaktır bilmem ama abi adam basın açıklaması yapıyor. Anayasa Mahkemesi o dönemki partisini kapatma kararı vermiş. Adam diyor ki biz bu kararı kabul edemeyiz ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı da, karara karşı gelmek devlet düzenine karşı gelmek olur.
Evet.
Bu çok büyük bir zarar olur. Biz bunu kabul etmiyoruz ama reddetmeyeceğiz. Kapatıldıysa Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdiyse yapacak bir şey yok diyor adam.
2002 öncesinde zaten hayat böyle değil miydi? Yani evet, ülkenin durumu kötüydü ama ben bu kadar böyle büyük bir ekonomik kriz, ya yok öyle bir şey ya. Hani okula giderken harçlıklarımızı alabiliyorduk. Sen şimdi devlettesin, ben özeldeyim. Bunu takibini yapamam ama şu an yani öğrencilerin harçlık alacak parası yok diye biliyorum. Sabah kahvaltı yapıp akşama kadar çocuklar okulda aç bekliyor diye biliyorum. Devlette. Özellikle yani. Orta kesimin olduğu, işte ne bileyim senin oturduğun yer ya da ne bileyim İstanbul'da Sultanbeyli'de bence hiç yemek yediklerini düşünmüyorum ben çocukların.
Yani asgari ücretle çalışıp 3 çocuğu olan, 2 çocuğu olan aileler var. 2 asgari ücretle kirada oturup 5 nüfus olanlar var. Yani nasıl olacak? Tabii.
Yani işte mesela ben İstanbul'da yaşarken bir hafta Sultanbeyli'ne benim müdürlük yaptığım yerin diğer şubesine derse gittim. Zar zor oradaki çocuklar, yani Sultanbeyli'nin durumunu hepimiz biliyoruz zaten. Zar zor geliyorlar. Ve ben bir tane çocuğa dedim ki nerede oturuyorsunuz dedi. Dedim ki Bostancı'da oturuyorum. Orası nerede dedi. Halbuki Sultanbeyli ile Bostancı arası 40 dakika bir yol. Dedim ki Kadıköy biliyor musun dedim. Sahile geldiniz mi dedim. Şey cadde bostanına. Ben hiç deniz görmedim dedim. Şimdi.
Doğru bu. Evet böyle.
Şimdi İstanbul'da oturuyorsun. Denize en kötü bir saat mesafedesin. Anlıyorum otobüse binecek babanın parası yok. Seni de götüremiyor. O zaman baban tekrar Tokat'a gidip domates satsın. Bunu acaba demek çok mu kolay bilmiyorum. Tabii ki de ben asla bu konuda yorum yapmamam gerekiyor evet, ama. Evet
çünkü şey göç.
Ne yapıyor ki şehirde baban? Yani burada. Bir köyünüz var elbet.
En başında olsaydı mesela İstanbul'a geldi 3 sene tutturamadı. Geri dönüş tamam ama artık yok mümkün değil.
Artık mümkün değil zaten. Yani imkansız köy mü kaldı? Yani Türkiye'de evet. Köy yaşantısı mı kaldı? Kalmadı. Ama hani mesela onun babası değil de dedesi. Ya baktı ki olmuyor çünkü dedesi neden gidecekti. İstanbul'da oturmuyorum. O zaman ben defolup geri gideyim demesi gerekmiyor mu mantıken?
Ama işte onların yaşadığı İstanbul'da insanlar geçinebiliyordu o dönemde.
Ya tabii ki de ben de mesela atıyorum bundan 6 yıl önce İstanbul'da yaşarken Ankara'daki yaşadığımdan daha iyi yaşıyordum. Haftada bir rakıma gidiyordum. Akşamları bira içiyordum. O yani pandemi kapanmalarında ben şey hatırlıyorum. İşte 4 günlük bir kapanma var. Ben işte o zaman idareci, yani okul müdürü olduğum için yine hafta içi çalışıyordum. Atıyorum 23 Nisan'a mı denk geldi? 4 gün mü tatil? Ya da işte kapanma. Abi ben 3 şişe şarap alıyordum. 10 tane bira alıyordum. Uyumuyordum. Akşamları şarap içiyordum falan filan. Ve o zaman için harcadığım miktarı hatırlıyorum. 250-300 liraydı. Yani şarap da alabiliyordun. Ama bir yerde bir hata var. Yani bu hatanın çözülmesi de 2028 dedi geçen gün Mehmet Bey. 2028'de 4 yıl var. Yani evet. Bu insanların geleceğini, geçmişini bir daha veremeyecekler ki.
Ve 4 sene bir insanın hayatı değişmesi için ya da hayat sürecinde bazı şeylerle mücadele etmesi için çok uzun bir süre.
Çok uzun bir süre ve şöyle, şimdi Ankara'da durmadan metrolar iptal oluyor ve metroların iptal olmasının sebebi insanlar metroların önüne atlayıp intihar ediyor. Genelde belli istasyonlardan yapıyorlar bunu. Ve hani şeyden çok korkuyor insanlar, toplu intiharlardan. Yani abi Instagram'a bakıyorsun ya da YouTube'a bakıyorsun, herkes çok zengin diyorsun ki ulan bir tek ben mi fakirim? Yani bir tek bizde mi yok? Yani etrafındakilerde mi yok? Instagram'da herkes mahvolmuş durumda. Bizde bence çok büyük bir sosyal yozlaşma var. Evet. Aşırı kötü.
Evet.
Yani sosyal yozlaşmamız bence şu, zaten Osmanoğullarına düğün yaptırtabiliyorsak zaten bizim aslında bir kimlik bulanımız da var.
Ve ona mesela bir devlet memuru katılabiliyorsa, orada bir tane evet. Din
evet.
Senin alanında bir devlet memuru var. İsmi lazım değil, sinirim bozuluyor adını söyledikçe. Mesela o katılabiliyor. Hangi gerekçe ve hangi mesela.
Atatürk'e lanet ettiler ya o düğünde.
Onu da gördüm yani o şey, o gülüyor mesela benim söylediğim evet. Tarafta falan kıs kıs gülüyor. Aynen, böyle öyle. Bir ortam gibiyiz ya, garip.
Ülkecek gerçekten çok garibiz. Acaba biz seninle ayrı bir podcast yapıp sabahları şey mi yorumlasak?
Neyi?
Gündem mi yorumlasak? Ne yapsak?
Valla neden olmasın? Yani güncel ama.
Bence çok güzel olabilir çünkü yani şöyle, ben artık podcast'ta mesela gülünecek konu bulduğumda anlatmak istemiyorum. Çünkü bugün otobüste o kadar kalabalıktı ki otobüs. Ya sen anlatamam kalabalıklığını. Yani hayvanlar öyle taşınmıyor kesilmeye giderken. Ve Ankara'da çok büyük bir ulaşım zayiatı var. Melik Gökçek'ten biri var. Sağ olsun Mansur Başkan da bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadı. Yani bir metroya bindiğinde şöyle, normalde arabayla ve otobüs boşken benim işle evim arası yarım saat 40 dakika falan. Ama metroya binersem 2,5 saat. 47 durak var.
Oh.
Çünkü bir metro var. Şehri tamamen dolanıyor. Böyle bir metro olabilir mi ya? U şeklinde. Ve hiçbir bağlantısı yok başka bu metronun. Ve durmadan ringe binmek zorundasın. O metroya aktarma yapıyorsun, ona aktarma yapıyorsun. Yani şey gibi düşün, kocaman bir U çiz, şehrin ortasına koy, şehrin bir başından diğer başına U şeklinde gidiyor, tamam mı? Hı-hı. Ve atıyorum ben de buradan benim işe gitmem için buradan bir otobüse biniyorum, metroya biniyorum, otobüse biniyorum. Çılgınlık yani, tamamen çılgınlık. Bugün otobüste orta kapıdan ve arka kapıdan binildi bir durakta.
Hı-hı.
Ve kart göndermediler. Bence çok haklılar kart göndermemekle. Yani kart basmamakla aşırı haklılar. Bu bir toplumsal başkaldırı değil. Bu bireysel başkaldırı. Hı-hı. Adam otobüsü durdurdu, şoför. Dedi ki kart göndermeyenler insin. Oradan kart göndermeyen kadın kadın şey dedi. Kesilmeye giden hayvanlar, benim önceki söylediğimi o söyledi. Kesilmeye giden hayvan böyle götürülmüyor. Sen benden ne kartı bekliyorsun dedi.
Evet, doğru.
Çok haklı bir yakarış. Dedi ki biz dedi Eryaman halkı olarak kime oy verdiğimiz zaten belli. Ve inanır mısınız, bu CHP zihniyetinden kaynaklanan bir durum. Çünkü biz oy veriyoruz. Ama oy verilmeyen bütün yerlere vızır vızır otobüs işliyor. Ve gerçekten de öyle. Çünkü neden? CHP'ye oy verecek zaten buradaki insanlar. Hani en azından otobüsleri diğer tarafa vereyim modu. Ve zaten şu da var. Ve kadın dedi ki gene gidip elim titriye titriye vereceğim ve gene bu rezilliği çekeceğim ve gene kimse benim sesimi duymayacak. Hani CHP'de şey vardır ya, zaten bizim seçmemiz bizden başka kime oy verecek?
Evet, evet.
Vermeyeceğim bu sefer. Vermeyeceğim. Yani Melih Gökçek'ten bir farkı olmayan bir ulaşım sistemiyle asla, bu arada şey de, ulaşımın başkenti. 400 tane otobüs almakla olmuyor o iş. Yani İstanbul'da gerçekten toplu taşım kullandığında bir yere çok rahat gidiyorsun. Yani Marmara'ya bindiğimde ben evimin oradan zırt karşıya geçiyordum. Ama burada öyle bir şey yok. İlla bir otobüs, arkasından illa bir metro, arkasından bir otobüse daha bindirtiyor seni. Ve bunların hepsi de 15 liranın ardından 7'şer lira aktarma.
Evet.
İyi de abicim, hiç mi acımanız yok? Yani o metroya beni zorunlu kılıyorsan eğer, onun aktarmasının bedava olması gerekiyor.
Hı hı. Doğru. Ama İzmir'de vardı bunun bir örneği. Uzun yıllar bedava çalışan birkaç hat.
Bir şey söyleyeyim mi? En çok koyan da o zaten. Yani Ankara'da bir yere gitmek istiyorsan belediye otobüsüyle illaki Kızılay'a bir uğrayacaksın. Niye uğruyorum arkadaşım? Şu şehrin planını doğru yapsana. Ya ben Kızılay'a niye uğrayıp başka bir otobüse biniyorum? Neden şehrin tam ortasına gidip tam ortasından dağılıyorum? Ve bu yüzden şehir tam bir karmaşa haline döndü. Özellikle deprem felaketinden sonra da zaten ya İstanbul'a gitmedi millet, Ankara'ya geldi. Zaten kalabalık. Daha da kalabalıklaşıyor. Bu göçmenler de var. Yani ortalık kan revan ve bunun içerisinde yaşamaya çalışırken eğlenceli podcast çekerken artık kendimi suçlu hissediyorum.
Belki suçlu hissetmek değil de tutarlı gelmiyordur sana.
Tutarlı gelmiyor çünkü ben de o Survivor'ın içinde yaşıyorum hepimiz gibi. Ve o Survivor'ın içinden yaşadıktan sonra gelip de diye gülerek bir şey anlatmak beni çok yoruyor. Çünkü gerçek olmadığını düşünüyorum bu durumun.
Evet evet, haklısın valla.
Yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Hepimiz de inanılmaz aşırı sağlıksız beslendiğimizden dolayı dün okudum. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'ne inanmayan insanlar var ya. Yani Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de çok ağır bir düzensiz obezitenin başladığını söylemiş. Çünkü ekmek yiyor millet.
Öyle. Yani protein meselesinin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Alamamak noktasında yeterli. Ya yani alamamak ve yeterli alamamak, ikisi de ayrı bir konu.
Hiç alamamak gibi bir şey yani, bezelyeden ve nohuttan protein almayı bekliyoruz.
Bu biraz can sıkıcı. İlerleyen zamanlarda bu konuşulacak galiba, hani iyice artık.
Aynen öyle. Ben bir podcast daha söz istiyorum senden.
Estağfurullah.
Biz bir şey söyleyeceğim. Şu diğer bir podcast kanalını da bir düşünelim.
Neden olmasın?
Aynen. Biraz erken uyanır. Yani sen karanlıkta, ben karanlıkta günü yorumlarız.
Karanlıklar içerisinden çok iyi olur.
Aynen öyle.
Yani sabah kalkmış iki lanet. Gerçekten kimi nasıl keser biçer bilmiyorum artık.
Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şey çok komik olur. Üçüncü gün tutuklanmamız yok mu?
Muhtemelen. Zaten.
O yüzden hani bence yani bence bu podcast'i bir düşünelim. Projesini hazırlayalım. Dinleyicilerimize de sunarız.
Aynen. Bir bakarlar artık.
Ali'ye çok teşekkür ediyorum moderatör olduğu için.
Estağfurullah efendim. Her zaman.
O zaman herkese görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Bye bye.